Ayrım 22, Danimarkalı Yem, Henrik Brun, sayfa 234. Portoroz, Slovenya. Franco'tu, hiç bir tek daha alabilir miyim diye sordu ve boş vodka bardağını garsona uzattı. Onuncu kez bir tek daha istiyordu. Her vodka siparişinde yanına bir fincan da kahve alıyordu. Kahve içmek istediğinden değil, orada sadece içki içiyormuş gibi görünmek istemediğinden masada neredeyse süs niyetine kahve fincanı dursun istiyordu. Tudiç oranın müdavimlerindenmiş gibi samimi bir vurguyla ''Tabii ne demek?'' dedi garson. Aslında Hotel Riviera'nın lobisine ilk kez geçen pazartesi İçişleri Bakanlığı'ndan Grankeviç ve Sova'dan Siliç'le toplantı yapmak için gelmişti. Nedendir bilinmez dün akşam yine bara gelmişti. Dışarıda ısıtıcıların altında oturup birkaç sigara içmiş, iki de bira yuvarlamıştı. Şimdi yine buradaydı ve daha ikindi vakti olmasına rağmen iyiden iyiye sarhoş olmuştu. Aslında görev başında olması gerekirken iş yerinden erken çıkmıştı. İşini pek ihmal etmez, kaytarmazdı ama Urban Seal için ziyareti sinirini bozmuştu. Tudiç hala sinirliydi. Birbiri ardından vodkaları yuvarladıkça Siliç'e kızgınlığı daha da artıyordu. Bardağını alıp dışarı çıktı, masalardan birine oturdu. Otelin önündeki bu yeri çok sevmişti. Otelden birileri taşınıyormuş gibi bir sürü giren çıkan olsa da onu rahatsız etmiyordu. Oteldeki kalabalık ve telaş önemli bir toplantı ya da bir konferans hazırlığı olduğunu düşündürüyordu. Gazlı ısıtıcılar dışını, vodka içini ısıtıyordu. Urban Siliç, Tudiç'in sadece ofisinde röportaj esnasında değil, otelin önünde de Ines Sivonik'le konuştuğunu bildiğini söylemişti. Röportajın ardından Tudiç, Ines'i oteline bıraktığında, Ines'i götürecek araba gelmeden önce 10 dakika durup konuşmuştu. Ines ise kendisini alacak araba gelince otelin yanındaki dik merdivenden koşarak arabaya gitmişti. Siliç kendi adamlarının o arabayı izlemeye aldıklarını, Tudiç ve Sivonik'in vedalaştıklarını o esnada gördüklerini söylemişti. Tudiç hiçbir şeyi inkar etmemiş, Sivonik'a röportaj verdiğini ve röportajın ardından onu Portoroz'a bıraktığını söylemişti. Siliç de röportajda gazetecinin Tudiç'e neler sorduğunu ve onun gazeteciye neler anlattığını öğrenmek istemişti. Tudiç her şeyi olduğu gibi anlatmış, Sivonik'in sınırı geçmenin kolay olup olmadığını sorduğunu ve Moldovyalı kadınlar olayıyla ilgilendiğini söylemişti. Ama Tudiç'in Siliç'e anlatmadığı bir şey vardı. Yine Sivonik'e kadınları getiren kamyon şoförünün öldürülen Danimarkalı Michael Jensen olduğunu kimseye söylememeye söz vermişti. Siliç 10 dakika boyunca sinir bozucu sorularını devam ettirmiş, gazetecilerle bu olayla ilgili konuşmamasını emretmişti. Yine Sivonik'in bir bulvar gazetesinde çalışması da önemli değildi. Tudiç dürüstlüğünden şüphe duyulmasını kabul edemiyordu. Hem her türlü yolsuzluk Metlika sınır kapısında yapılıyordu. Kardeşi Ivica orada çalıştığından iyi biliyordu neler döndüğünü. Kardeşi sarhoşken ağzından kaçırmış neler olup bittiğini anlatmıştı. Sınır kapısındaki şeflerden Karl Balazic ve birkaç sınır görevlisi rüşvet karşılığında şüpheli yük taşıyan kamyonların geçişine izin veriyorlardı. Vardiya planları da aynı adamların aynı vardiyada bulunmasını sağlayacak şekilde yapılıyordu. Ivica kaçakçı kamyonlarının daima o vardiya iş başındayken sınırdan geçiş yaptıklarını söylemişti. Vardiya planları mafyaya gönderiliyor, mafyada hangi kamyonun ne zaman geçeceğini kararlaştırıyordu. Ivica mafyanın Bosna'da bir binayı ikmal istasyonu olarak kullandığını anlatmıştı. Ivica işin içinde kimlerin olduğunu bilmediği için bildiklerini kimseye anlatamamış, kendisinin bu işin içinde olmadığının da özellikle altını çizmişti. Ama Tudiç pek emin değildi, bu yüzden ne yapacağını bilemiyordu. Kardeşiyle arasındaki kan bağı bu yolsuzluğu ortaya çıkarmasını bugüne kadar engellemişti. Ama artık dayanamıyordu. Telefonu aldı, kardeşinin numarasını buldu ve aradı. Telefon bir kez çaldıktan sonra açıldı. ''Alo, merhaba kardeş'' dedi Ivica. ''Merhaba Ivica, Sarhoş musun diye sordu İvitsa. Evet, hem de nasıl. Anladım. Ne var ne yok, yeni bir şey var mı?
Yok da ben sana bir şey sormak için aradım aslında. Rahat konuşabilecek misin?
Tabii, sor.
Soruma evet ya da hayır diye cevap vereceksin. Bir daha da aynı soruyu sana sormayacağım. Ne cevap verirsen ver, senin kardeşin kalmaya devam edeceğim.
Tam anlamadım ama sor bakalım.
Bilmiyorum, tam hatırlayacak mısın? Çünkü bana anlattığında zil zurna sarhoştun.
Ne?
Bir ara bana sizin kapıda bir grup çalışanın rüşvet karşılığında kaçakçıların kamyonlarının kontrol edilmeden geçişine izin verdiklerini söylemiştin.
Evet, hatırlıyorum.
Bir daha tekrar ediyorum. Ne cevap vereceğin benim için önemli değil. Sen benim kardeşimsin. Sen de var mısın bu işin içinde?
Franco, manyak mısın sen? Ben yapar mıyım öyle bir şey? Belki bazı zaaflarım var ama o tür işlere bulaşmadım. Bulaşmam da neden sordun?
Boş ver, öylesine aklıma geldi. Bir sorayım dedim.
Teşekkür ederim İvitsa. Ayrıca özür dilerim. Benden böyle bir şeyi nasıl beklersin?
Bilmem. Herkes istemeden bazen bir defalığına da olsa böyle işlere girişebilir.
Sonra da çıkması zor olur. Özür dilerim yine de. Önemli değil. Neyse, öğrendin işte dedi İvitsa. Sesinde hala bir kızgınlık vardı.
Sağ ol İvitsa. Kusura bakma, rahatsız ettim. Görüşürüz, tamam mı?
Tabii tabii, görüşürüz dedi İvitsa.
Franco Tudic telefonu kapattı. Artık yol açılmıştı. Franco Tudic, Ines Sivonik'in telefon numarasını buldu, bir mesaj yazdı. Elimde yeni bilgiler var, ara, Tudic.
Bihaç.
Lokanta çıkışında Ines cebine davrandı. Telefona mesaj geldi diye fısıldadı. Benzer bir tonla iyi dedi Ketil. Yürürken okursun mesajını, hızlanmalıyız biraz. Nehir boyunca devam eden yürüyüş yoluna girdiler. Yol biraz ileride sola dönecek ve birkaç saat önce oturup öpüştükleri parka çıkacaktı. 15 dakika içinde hava kararmıştı ve yürüyüş yolundaki aydınlatmalar yetersizdi. Ines telefonunun kapağını kaldırınca ekrandan kuvvetli bir ışık yayıldı.
Portoroz'daki Tudic'ten.
İyi, buradan çıkınca ararsın. Önce işimizi bitirelim burada dedi Ketil.
Yok, o kadar bekleyemem. Arıyorum şimdi hemen.
Delirdin mi sen? Tempoyu düşüremeyiz.
Yürürken konuşurum. Takım elbiseni gözden kaçırma sen.
Ketil itiraz etmeye fırsat bulamadan Ines Bosna telefonunu çıkardı, Tudic aradı ve fısıldayarak konuşmaya başladı. Ketil ne konuştuklarını anlayamıyordu haliyle. Peşlerindeki adamın ne kadar yakınlarında olduğunu anlamaya çalışıyordu. Parka girdiler. Burası biraz daha karanlıktı. Ketil başını çevirip arkaya baktı. Adamı göremedi. 50 metreden ötesi görünmüyordu. Nehir kenarında birkaç sokak lambasından yayılan ışıktan başka bir şey yoktu. Ketil ışığa baktı ama bir insan silüeti göremedi. Adamın onları takip etmediğine karar vermesi imkansızdı. Otellerinin önündeki otoparka yaklaştıkça Ketil adımlarını yavaşlattı. Aynı zamanda kolundan sıkıca tuttuğu İnes'in de temposunu yavaşlatmaya çalışıyordu.
Ne zaman bitecekti bu konuşma?
Artık kapatman lazım dedi Ketil fısıldayarak ve İnes'i kolundan çekti. İnes telaşla kafa salladı ve telefonda konuşmaya devam etti. İnes'in konuşma tonundan Tudic'e yeni bir soru sorduğunu tahmin ediyordu. Neyse ki son soruydu. Tam otoparka girerlerken İnes telefonu kapattı. Otopark gereğince aydınlıktı. Daha önce kararlaştırdıkları üzere yan yana park etmiş arabalarla otelin duvarı arasında yürüdüler. Otelin altından arka taraftaki başka bir otoparka giden tünelin yanına gelince hemen girdiler ve koşmaya başladılar. 20-30 metrelik mesafeyi hız kesmeden koşarak geçmeleri gerekiyordu, geçtiler. Tünelden çıkar çıkmaz otelin arka taraftaki cephe duvarına sırtlarını dayadılar. Burası neredeyse tamamen karanlıktı. Birbirinden çok uzakta iki sokak lambası ve otelin arkasındaki apartmanlardan sızan dışında bir ışık kaynağı yoktu. Tahmin ettiklerinden daha da kasvetliydi otopark. Peşlerindeki adamın bu yöne geldiklerini görmüş olmasını umuyorlardı.
İşte geliyor dedi Ines fısıldayarak. Tünelden hızlı ayak sesleri gelmeye başladı. Ketil iyice duvara yapıştı ve eliyle Ines'in karnına bastırarak aynı şeyi yapmasını belirtti. Kıpırdamadan sessizce duruyorlardı. Tahminleri doğru çıktı. Takım elbiseli adamdı gelen. Adam onların peşindeydi. Ketil tüm kanının çekildiğini, karın kaslarının gerildiğini hissetti. Harekete geçme zamanıydı. Adam otoparkın ortasına yürüdü ve durup etrafına bakındı. Aralarında 7-8 metre mesafe vardı. Ama adamın görüş açısının dışında kalıyorlardı. Adam başını tamamen sağa çevirip bakmasına rağmen yine onları göremedi. Tam çapraz arkasındaki kör noktaya gizlenmişlerdi. Parkın ortasında dikiliyordu adam. Ağzından tek sözcük çıktı. Ketil adamın sövdüğünü düşündü. Adam tekrar yürümeye başlamadan harekete geçmesi gerekiyordu Ketil'in. Fazla zamanı yoktu. Adam hala otoparkın ortasında hareketsiz duruyordu. Derken elini cebine sokup bir şey çıkardı. Çıkardığı bir silahsa sonuç kötüye varabilirdi. Issız otoparkta hepten korumasızdılar. Ketil telefon ekranından yayılan ışığı görünce rahatladı. Harekete geçme zamanının geldiğini düşünüyordu. Adam telefon numarasını tuşlamaya fırsat bulamadan arkasından çullanıp boğazına yapıştı. Adam sendeleyerek yere yuvarlandı. Ketil de adamın üzerine yıkıldı. Ketil adamın boğazına dirseğini dayadı, hareket etmesini engellemeye çalışıyordu. İnes hızla gelip apış arasına bir tekme vurunca adam acıyla bağırdı. İnes dizini adamın karnına koydu, beliki debelenmeye başladı. İnes adamın ceketini açtı ve Ketil daha bir şey diyemeden adamın alnına dayanan namluyu gördü. İnes bağırarak Slovence bir şeyler söyleyince adam debelenmeyi bıraktı. Ketil de adamın boğazına bastırdığı dirseğini biraz kaldırdı. İnes adama kısa bir soru sordu ve adamdan da cevabını aldı. Dipnot evet. İnes bir soru daha sordu. Bu kez adam titrek bir sesle uzunca bir cevap verdi. Alnına dayalı silahının ateş alacağından korkuyordu. İnes becerisini göstermiş, silahı çarçabuk ele geçirivermişti. Silah doluydu. İnes İngilizce tamam, şu andan itibaren İngilizce konuşacağız dedi.
Tamam tamam, ne isterseniz yapacağım. Ben sizi korumak için buradayım. İzin verin açıklayayım dedi adam.
İnes şimdi hiç ses çıkarmadan ve bir hareket yapmadan bizimle odaya geleceksin. Arkadaşım önden gidecek, sen yarım metre arkasından yürüyeceksin ve ben de tam senin arkanda olacağım.
Hemen gidiyoruz. Bir hareket yaparsan silahı kullanmaktan çekinmem, bunu bil dedi ve silahın namlusunu adamın alnında gezdirdi.
Tamam, sakin olun, dediklerinizi yapacağım dedi adam tekrar.
Ketil İnes'e baktı. Yalnız mıymış dedi.
Öyle söyledi, birazdan anlarız, haydi gidelim.
Ketil adamın boğazından dirseğini çekti ve üzerinden kalktı. İnes de kalktı ve birkaç adım geri çekildi. Adam da yavaşça yerden kalktı. İnes yere çömeldi. Sağ elinde adama doğrultulmuş silahı tutuyordu hala. Sol eliyle adamın yerde duran telefonunu aldı.
Tamam, şimdi sola dön ve otelin resepsiyonuna doğru yürü bakalım dedi İnes.
Tamam dedi adam ve ellerini başının üzerine kaldırdı. Bu tür durumlar için iyi eğitilmiş olmalıydı. Amatör biri hemen ellerini kaldırmazdı. Ketil adamın önüne geçti ve yürümeye başladı. Arkasından gelen adamın ve İnes'in ayak seslerini duyuyordu. İnes silahı kullanmaya mecbur kalırsa kendinin de vurulabileceği düşüncesini aklından atmaya çalışıyordu.
Ellerini indir ama cebine sokma dedi İnes. Tünelden geçip otelin önündeki otoparka gelmişlerdi.
Tünelden çıktıklarında Ketil sola döndü ve arkasına bakmadan yürümeye devam etti. Cam kapıdan geçip doğru merdivene yöneldi ve resepsiyon görevlisine selam vermeyi ihmal etmedi. İnes ve takım elbiseli adam da aynı şeyi yaptılar. Adam rolünü iyi oynuyor, etraftakilerin dikkatini çekmemek için elinden geleni yapıyordu. Merdiveni çıkıp koridorda odaya yürürken hiçbiri konuşmadı, sadece ayak sesleri duyuluyordu. Ketil giriş kartını çıkarmadan önce yeni ayakkabı almayı unuttuğunu düşündü birden. Odaya girdiklerinde masanın yanındaki sandalyeye otur bakalım dedi İnes adama. İnes adam otururken cephesi onlara dönük olsun düşüncesiyle gidip sandalyeyi çevirdi. Ardından Ketil'le birlikte yataklardan birine oturdu. Diğer yatakta çantaları yola çıkmaya hazır duruyordu.
''Şimdi söyle bakalım, sen kimsin ve neden bizi takip ediyorsun?'' diye sordu Ketil adama.
''Benim adım Urban Siliç. Sova'ya çalışıyorum. Sizin için buradayım.''
İğnes'e baktı. ''Artık şu silahı bana doğrultmaktan vazgeçersen sevineceğim.'' dedi. İğnes silahı indirdi.
''Neden bizi takip ediyorsun?'' diye sordu Ketil.
''Sizi korumam istendi.''
''Kimden?''
''Sizi Ljubljana'da takip edenlerden. Başka takip edenler varsa onlardan da. Ivo Grado'ya takip edildiğinizi söylemişsiniz. Başınıza bir şey gelmesin diye sizi izleyip korumamızı istedi.''
Ketil derin bir nefes alıp içini çekti. Demek Grado ikili oynuyordu. Tabii öyle yapacaktı. Kendileri saflık edip bunu akıllarına getirememişlerdi.
''Korumamızı istedi dedin.''
''Hadi yalnızdın.'' dedi İnes ve silahı yeniden adama doğrulttu.
''Biz derken Sova'yı kastettim. Şu an sizi sadece ben izliyorum.''
''Ne zamandır bizi izliyorsun?'' diye sordu Ketil.
''Post oynadan beri, Ivo Grado'yu aradığından beri.''
''Şunu bana baştan bir anlat. Grado senden ne istedi ve neden?''
''Grado takip edilmenizden endişeleniyordu. Bizi arayıp kendimizi göstermeden sizi izlememizi istedi. Takip edilmeye başlamanızdan kendini sorumlu tutuyordu. Sizden bu olayı çözmelerine yardım etmenizi istediği için.''
''Polisten emir mi alıyorsunuz yani?'' diye sordu İnes.
''Hayır, polisten emir almayız biz. Ama olayın çözülmesini ve suçların yakalanmasını biz de istiyoruz. Bu kaçakçılık olayları ülkemizin imajına zarar veriyor. Ülkemizin çıkarlarını korumak için çalışıyoruz. Slovenya'nın adı lekelenmesin istiyoruz.''
''Demek o zaman aslında benim peşimdesiniz.'' dedi İnes.
''Ne? Hayır, biz ikinizin peşinde değiliz.''
''Aslında siz benim haber yapıp Slovenya'nın adını lekelememi engellemeye çalışıyorsunuz. Devleti yönetenlerin işini doğru yapmadıklarını ortaya çıkaracak basını engellemeye çalışıyorsunuz.''
''Ne demek istiyorsun?'' diye sordu Siliç İnes'e.
İnes şimdi kendini ele verdi diye düşündü Ketil. Gözlerini kısarak İnes'e baktı ve dikkatli olmasını işaret etti. Ama İnes oralı olmadı. Ya Ketil'in sinyalini anlamamıştı ya da umurunda değildi. Aynı tonda konuşmaya devam etti.
''Elimde Moldovyalı kadınlar olayıyla ilgili o kadar malzeme var ki her şey bir düğmeye basmama bağlı. Boşuna uğraşma.''
Tamamen yalandı ama işe yaradı. Siliç derin bir nefes aldı.
''Moldovyalı karılar umurumda değil. Sen onu ne zaman istersen yaz. Engelleyemem. Engellemek gibi bir amacım da yok. Michael Jensen olayı tamamen başka bir olay. Anlatacağım size. Senden tek istediğim bu işin arkasındaki adamları içeri atıncaya kadar o kadınlarla ilgili haberi bekletmen.''
''Ne demek istiyorsun? Neden?''
''Slovenya gazetelerinde çıkan her kaçakçılık haberi kaçakçılık işini organize eden adamları şüpheye düşürecektir. Yeterince haber de yazıldı bu konularda. Michael Jensen olayına gelince, polisin olayı intihar olarak araştırdığı yalanı şu ana kadar işe yaradı. Sırplar oltaya gelirlerse zaman kazanmış olacağız.''
''Sırplar mı?'' diye araya girdi Ketil.
''Evet, bu kaçakçılık işinin arkasında Sırplar var. Grado anlatmıştır herhalde. Biz Michael Jensen'ın anlaşmaya uymadığı ya da kaçmaya çalıştığı için öldürüldüğünü düşünüyoruz.''
Pardon ama siz ne zaman bu işe karıştınız? Grado'yla neler konuştuğumu nereden biliyorsunuz?''
''Grado bizden sizi korumamız ricasında bulununca devreye girdik. Olayı tüm ayrıntılarıyla anlattı bana.'' dedi Siliç.
Ketil kızgınlığını gizleyemiyordu. Adam gözlerinin içine baka baka yalan söylüyordu. Daha Slovenya'da takip edilirken Sova işin içindeydi. Başka bir açıklama mümkün değildi.
''Telefonlarımızı mı dinliyorsunuz?'' diye sordu Ketil. Halbuki İnes de telefonlarının dinlendiğinden şüphelendiklerini aksettirmeme konusunda anlaşmışlardı.
Siliç kaşlarını kaldırdı ve ''Hayır'' dedi. ''Neden dinleyelim? Bakın, bir daha söylüyorum. Biz sizin tarafınızdayız. İsterseniz Grado'yu arayın.''
''Arayacağım tabii, merak etme sen.'' dedi Ketil bağırarak ve İnes'e baktı. Hata yaptığını düşünüyordu. İnes sakindi. Ketil'in bağırıp çağırmasını amatörce görmüyordu sanki.
22. ayrımın sonu. Sayfa 243.